Ayrım 12.
Birinci nokta bu. Okuma odanızda şimdiki o yarı yıkık kulübe olmasın. Hemen kulaklardan aldığınız evlerden en iyisini seç. Onu okuma odası yap. Bunu yaparsan yanlış bir şey yapmış olmayacaksın. Bu da ikinci nokta. Ben sana aklı başında bir delikanlıyı gönderirim. Kitapları o yönetir. Aynı zamanda ona emir veririm. Her akşam kitaplıkta yüksek sesle kitap okutur. Üçüncü nokta da bu. Davidov utancından kıpkırmızı olmuştu. Boyuna noktalayıp duruyorsun, yeter, dedi. Sana söz veriyorum, bir kitaplığımız olacak. Birinci noktayı sil. Okuma odası sağlam, iyi bir evde açılacak, o da tamam. İkinci noktayı da sil. Geldik üçüncü noktaya. İşte bunda azıcık kararsızım. Benim elimde kitaplığı yönetecek aslan gibi bir delikanlı var. Propaganda çalışmalarında birinci, aynı zamanda üretimde çalışıyor. Zorluk burada işte. Öyle sanıyorum ki sizin gençlik teşkilatı bize yardım ederse delikanlıyı hemen işe başlatabilirim. Nesteranko Davidov'u dikkatle dinliyordu. Yüzündeki ifadeden ne düşündüğünü anlamak mümkün değildi. Bir ara başını salladı. Gözlerinde sanki gülümsüyormuş gibi ışıklar belirdi. İş başında olan bir adam enerjikse, derhal en doğru kararı verebiliyorsa öyle sevinirim ki. Ama gene de senin şimdiki okuma odası için bir çift sözüm var. Onları da dinle, ondan sonra karar ver. Dün akşam oraya uğradım. Doğrusunu söyleyeyim, pek sevimli bir yer değil. Bomboş, kirli, bakımsız bir yer. Pencerelerde bir karış toz var. Yerler kim bilir ne zamandan beri silinmemiş. İçerisi küf mü, her neyse tuhaf bir şey kokuyor. Okuma odasına değil de mezara girmiş gibi oluyorsun. Vallahi öyle. Sonra asıl önemlisi kitaplar öyle az ki. Birkaç tane var, hepsi o kadar. Onlar da eski. Raflardan birinde katlanmış bir yafta buldum. Zamanla sararmış. Açtım baktım üzerinde resimler var. Bir de şiir. Kızlar sevinir ellerimizi gördükçe. Bir şeyler mırıldanırlar. İhtiyar kadınlar dişsiz ağızlarıyla, babalar gurur duyar. Hayran hayran derler ki, aslandır oğullarımız bizim. Vurun düşmana, kıstırın kuyruğunu. Koparın yelesini. Toprağı süren çiftçi, bil ki senin emeğini, tüm emekçiler saf saf koruyor. Bunu görünce, hay Allah, bu bana hiç yabancı değil, diye düşündüm. Ben böyle bir yaftayı görmüştüm. Gördüğümden beri de aklımda kalmıştı. Daha 20 yılında, Vrangel cephesinde, tabii fakir Demyan'ın sözleri fena değil, bugün de okunur. Ama şunu kabul et ki, ihtilalden 13 yıl sonra azıcık daha canlı, günümüze daha çok uyan bir şey olmalıydı. Söz gelimi kolektifleştirmeden filan bahseden bir şey olsa daha iyi olur. Davidov'un utancı daha geçmemişti. Ama gene de öfkeyle değil, daha çok karşısındakine saygı duyduğunu belli eden bir tavırla ''Almada keskin gözlüsün, en küçük şeyi kaçırmıyorsun.'' dedi. ''Benim ödevim çevrede olup bitenleri görmek, aksaklıkların düzeltilmesine yardım etmektir. Bunu da sana karşı dostluk besleyerek yaptığıma inanmalısın Semyon.'' Ama şimdiye kadar anlattığım öyküler sadece bir başlangıçtı. Asıl konulara daha sonra gireceğiz. Bak sen buraya kalkıp gelmişsin. Ekiple beraber çalışmaya başlamışsın. Kolhozu da onunla ilgili bütün işleri de Razmiyotnov'a bırakmışsın. Oysa yalnız Razmiyotnov'un bu zamanda bu işlerle başa çıkamayacağını biliyorsun, öyle değil mi? Ne var ki bunu göze almışsın. Sen Tubyansk'ta tarlaya çıkıp biçki makinesi kullandın ya. Örneklik etmenin bir değeri olmadığını mı savunacaksın? Canı sıkılan Nesterenko eline sinek kovar gibi salladı. Ben Tubyansk tarlalarında yalnız birkaç saat halkla daha yakından tanışayım diye çalıştım. O iş başka, senin yaptığın iş başka. Sen ekibe özel hayatında bir düzen sağlayamadığın için geldin. Bu bir fark sayılmaz mı? Bana öyle geliyor ki Lukerya Nagulnova'dan yakanı kurtarmak üzere kapağı buraya attın. Yanlış mı söylüyorum? Davidov'un yüzü birden sapsarı oldu. Başını öbür tarafa çevirdi. Dalgın dalgın otları karıştırırken boğuk bir sesle ''Devam et, dinliyorum.'' dedi. Nesterenko ise elini yavaşça şefkatle Davidov'un omzuna koydu. Onu kendisine doğru çekerek ''Ne olur gücenle bana.'' diye rica etti. ''Ne sanıyorsun? Ben o sürdüğün toprakların kalınlığını boşuna mı ölçtüm? Bazı yerlerde daha derin sürmüşsün.'' Traktörden bile derine inmişsin. Öfkeni topraktan alıyorsun. Kızgınlığını öküzlerden çıkarıyorsun. Seni iyi tanıyanlara göre Lukerya ile aranızdaki macera sona ermek üzereymiş, öyle mi? Öyle gibi. Bak, buna candan sevinmek gerek. Ama bu işi fazla uzatma, olmaz mı Semyoncuğum? Buradaki halk seni çok seviyor. Gene de sana acıyorlar. Bu kötü işte. Anla beni. Gerçekten acıyorlar sana. Bu yoldan çıkmış kadınla ilişiğin var diye. İnsancıklarımız Rusya'daki adetlere uygun olarak yetimlere, sakatlara acırlarsa bunda olağanüstü bir şey görünmez. Gel gelelim, senin gibi aklı başında bir delikanlıya, üstelik kendi liderleri olan birine acımaya başladılar mı? Bundan daha utanılacak, daha korkunç bir şey düşünülemez. Üstelik senin ipe sapa gelmez bir kadına aptalca tutulman, daha kısa süre önce arkadaşının karısı olan bir kadına kapılman, bence her şeyi alt üst ediyor. Yaptığın işlerde affedilmez bazı yanlışlara, başarısızlıklara rastlanması, Nagulnov'un da işinin berbat olması başka nasıl açıklanabilir? İkinizi de şeytan kıskıvrak bağlamış. Kendi kendinize bu düğümü çözemezsiniz. Sonunda bölge komitesi düğümü ortasından kesmek zorunda kalacak. Bunu böylece bil. Davidov kararsız bir tavırla, "Acaba Gremyachi'den ayrılsam daha mı iyi olur?" diye sordu. Nesterenko hemen sertleşti. "Saçmalama," dedi. "Etrafı kirlettiysen önce kirlettiklerini temizlemen gerekir. Ancak ondan sonra çıkıp gitmekten söz edebilirsin. İyisi mi bana önce şunu söyle bakayım. Sen Komsomol'dan gelen öğretmen Yegorova'yı tanıyor musun?" Davidov gencecik, aynı zamanda aşırı derecede utangaç öğretmenle kışın kulakların mallarına el koydukları sırada ilk karşılaşmasını hatırlayıp kendi kendine gülümsedi. "Tanıyorum ya, karşılaşmıştık," dedi. O ilk rastlaşmada genç kadın soğuk, terli elini çekingen bir tavırla, beceriksizce uzatmış, neredeyse gözlerinden yaş fışkıracak kadar kızarmış, güç bela kendini öğretmen Lyuda Yegorova diye tanıtmıştı. O sıralar Davidov, Nagulnov'a, "Sen kendi ekibine Komsomol'dan gelen öğretmen hanımı alsana, varsın genç kadın sınıf kavgası neymiş öğrensin, görürsün," demişti. Ama Nagulnov can sıkıntısıyla kaşlarını çatmış, uzun esmer parmaklarına bakarak, "Sen onu kendi ekibine al. Bizim yaptığımız işlerde ona ihtiyacımız yok. O kadın birinci sınıfı idare ediyor, çocuklardan birine iki verince kendisi de çocukla birlikte ağlıyor. Bu kızı Komsomol'a kim almış? Öyle Komsomol üyesi olur mu? Sulu gözlünün biri," demişti. Nesterenko ilk kez kaşlarını çattı. Davidov'a sitem eder gibi baktı. "Ne gülümsüyorsun? Sana sorduğum soruda gülünecek ne var?" diye sordu. Davidov o yersiz neşesinin nedenini kararsız bir tavırla açıklamaya kalkıştı. "Bir şey yok canım, laf olsun diye gülümsedim işte. O öğretmenle ilgili önemsiz bir olayı hatırladım da, çok çekingendir o öğretmen kızcağızımız." Nesterenko saklamayı gerekli bulmadığı bir sinirlilikle, "Şimdi saçma şeyleri anmanın gereği yok, eğlencenin sırası değil," dedi. "O çekingen öğretmen kızın sizin köyde komsomol üyesi tek kişi olduğunu hatırla önce. Öyle büyük bir köyünüz var da bir tek komsomol hücresi yok. Bu önemsiz bir şey değil ki. Bundan kim sorumlu? Önce Nagulnov, sonra sen. İkiniz. Ayrıca sizinle ben de sorumluyum. Bir de gülümsüyorsun. Bu gülümsemeni hiç beğenmedim Semyon Davidov. Hem geciktirilmeden yapılması gereken işler var," gibisinden bahaneler ileri sürme. "Partinin bize vermiş olduğu bütün işler aynı derecede önemlidir. Ama biz başarılı oluyormuşuz, olamıyormuşuz, o ayrı mesele." Davidov artık yavaş yavaş öfkelenmeye başlamıştı. Ama gene de kendini tutmaya çalışarak, "Sen Gremyachilog'da bir gün kaldın arkadaş Nesterenko. Bu süre içinde işimizde ne kadar da çok aksaklık, yanlışlık, eksiklik görmüşsün. Üstelik benim özel hayatımı da öğrenmişsin. Ocak ayından beri burada olsaydınız halimiz nice olurdu kim bilir, öyle mi? O zaman yalnız şikayetlerini söylemek için bir hafta konuşman gerekirdi," dedi. Davidov'un son sözü Nesterenko'yu neşelendirmişti. Onu dirseğiyle alaylı bir tavırla dürttü. "Gel bu işi başka yönünden ele alalım Semyon. Ben Gremyachi'ye yalnız konuk gelmeyip de sizinle el ele çalışmış olsaydım yanlışlar daha az indirgenecekti. Doğru mu söylüyorum?" "Doğru olmasına doğru. Yanlışlar daha az olacaktı. Ama gene de olacaktı. Sen Stalin değilsin ya. Sen de herkes gibi bazı yanlışlıklar yapacaktın. Biliyor musun, ben bazı yanlışlarımı görüyorum. Hepsini göremiyorum tabii. Aynı zamanda hepsini birden düzeltemiyorum. En büyük kusurum budur doğrusu. Yazın bir gün öğrenciler baş öğretmenleri Shippen'la tarla faresi yakalamak için kırlara gitmişlerdi. Yanlarından geçtim de durmayı gerekli bulmadım. O ihtiyar öğretmenin neyle geçindiğini, nasıl yaşadığını hala öğrenemedim. Sana daha kötüsünü anlatayım. Kışın bana bir pusula göndermişti. Kendisine bir araba odun yollamamı rica ediyordu. Gönderdim mi sanıyorsun? Ne gezer, unuttum. Başka işler aklımı da yüreğimi de çelmişti. Şimdi adam aklıma geldikçe utanıyorum. Komsomol meselesine gelince. Bak bu konuda haklısın. Bu önemli işi gerçekten ihmal ettik. Bu konuda suçlu olduğumu kabul ediyorum doğrusu. Ama Nesterenko'yu böyle açıklamalarla yumuşatmak pek de kolay değildi. Yanlışlarını kabul etmen iyi bir şey. Demek utanma duygusunu daha yitirmemişsin. Yalnız sen bundan utanıyorsun diye komsomol örgütü kendi kendine kurulmaz. Öğretmene de odun sağlamaz. Çalışmak, bir şeyler yapmak gerekiyor Semyoncuğum. Yalnız kabahatleri kabul edip kendini suçlamak yetmez. Ama her şey düzelecek, gerekenler yapılacak. Sana şerefim üzerine söz veriyorum. Yalnız komsomol hücresini kurmak için bize yardım etmelisiniz. Yani bölge komitesi olarak demek istiyorum. Bize bir iki delikanlı, bir de komsomol genç kız gönderin. Hiç olmazsa geçici bir süre için bizde kalsınlar. Yegorova'ya gelince doğru söylüyorum. O organizatör filan olamaz, işi alt üst eder. O kız toprağın üstünde doğru dürüst yürümekten bile utanıyor. Bu durumuyla gençlerle, üstelik bizim köyün gençleriyle dünyada baş edemez. Nesterenko ancak şimdi biraz memnun olmuş gibiydi. Bak işte şimdi başka türlü konuşuyorsun. Komsomol meselesinde size yardım ederiz. Bu konuda sana söz veriyorum. Yalnız demin kendi kendini suçladın ya, ben bu suçlamaya bir şey daha katmak istiyorum. 1 Mayıs gününden önce bizim operatör sizden mal almak için 2 araba istemişti değil mi? Evet istedi. Neden vermedin? Fırsat bulamadım. Biz o sırada hem sürüm hem de ekimle uğraşıyorduk. Bütün işler üst üste gelmişti. Alışverişi falan düşünecek durumda değildik. Demek 2 arabayı olsun gönderecek vaktin olmadı, öyle mi? Saçma, yalan. Sen o 2 arabayı tarlalardaki işleri hiç aksatmadan da kolayca gönderebilirdin. Ama yapmadın, istemedin. Bu işi yapmazsam kolhozcular üzerinde ne gibi bir etkisi olur diye düşünmedin bile. Sonunda en çok gereken malları, sabunu, tuzu, kibriti, gazı almak için Gremyaçi'nin kadınları üstelik tam bayram arifesinde kasabaya kadar yaya gitmek zorunda kalmışlar. Bu işten sonra bizim Sovyet idaresi üzerine kendi aralarında neler söylediler acaba? Yoksa onların bu konuda ne düşündükleri senin umrunda değil mi? Biz seninle halk Sovyet idaresine gözümüz gibi koruduğumuz o idareye küfretsin diye mi bunca yıl savaştık? Hayır kardeşim, bunun için savaşmadık biz. Nesterenko bu son sözü söylerken ansızın hiç beklenmedik bir öfkeyle tiz bir sesle bağırmıştı ama sözünü fısıltıyla bitirdi. Bu kadar basit bir gerçeği bile aklını almıyor mu senin? Kendine gel sevgili arkadaşım. Gözlerini aç da etrafına bak. Davidov parmakları arasındaki sönmüş bir izmariti ezip büzüyor, hiçbir şey söylemeden toprağa bakıyordu. Bütün hayatı boyunca duygularını hep yenmeye çalışmıştı. Hele hiç kimse ona hiçbir zaman fazla hassas bir insan diyemezdi. Ama bu söz üzerine ansızın görünmeyen bir kuvvet onu itmiş gibi oldu. Nesterenko'ya sarıldı. Hatta sert dudaklarıyla sekreterin tıraş görmemiş yanağına dokundu. Konuşmaya başladığı zaman sesi heyecandan titriyordu. Çok teşekkür ederim sevgili arkadaşım Nesterenko. Çok çok teşekkür ederim. Sen iyi insansın. Seninle çalışmak çok rahat olacak. Koçinski ile olduğu gibi değil. Gerçi bana çok acı söyledin ama dost doğru sözlerdi bunlar. Yalnız Allah aşkına benim güvenilmeyecek bir insan olduğumu sanma. Ne gerekiyorsa hepsini yaparım. Zaten hepimiz üzerimize aldığımız ödevleri yapmaya çalışacağız. Bazı konuları yeniden gözden geçireceğim. Şimdi epey düşünecek şeyim var. Bana inan arkadaş Nesterenko. Bu konuşma Nesterenko'yu da en az Davidov'u olduğu kadar etkilemişti. Ama o duygularını hiç belli etmiyordu. Şimdi hiç de neşeyle bakmayan kahverengi gözlerini kısarak öksürüp duruyordu. Bir an sustuktan sonra ürperir gibi omuzlarını kaldırdı. Yavaşça, ''Sana da diğer çocuklara da güveniyorum. Kendime nasıl güveniyorsam öyle güveniyorum. Bunu daima aklında tut Semyon Davidov. Bölge komitesinde beni müşkül duruma düşürme. Biz komünistler bir birliğin erleri gibiyiz. Hiçbir şart altında omuz omuza durduğumuzu unutmamalıyız. Sen bunu pekala bilirsin. Bundan böyle de aramızda tatsız konuşmalar olmasın. Allah belasını versin bu konuşmaların. Nefret ediyorum bunlardan. Ama ne yapayım ki, bazen böyle konuşmalar yapmadan olmuyor. Böyle biriyle konuştuktan, onu yerin dibine batırdıktan sonra gece rahat edebilir misin? Edemezsin. Bütün gece uyuyamazsın. Kalbin sızlar durur. Davidov Nesterenko'nun sıcak elini sıktı. Dikkatle yüzüne bakınca şaşırıp kaldı. Yanında oturan adam sanki biraz önce hoş hikayeler anlatan, her şeyin tatlı tarafını bulan, konuşkan, neşeli, her an dalaşmaya, güreşmeye hazır genç değildi. Yaşlı, yorgun bir adamdı. Nesterenko'nun gözleri sanki ihtiyar bir adamın gözleri gibi olmuştu. Dudaklarının iki tarafında derin kırışıklıklar belirmişti. Kemikli esmer yanaklarındaki hafif pembelik kaybolmuş, cildi sarıya dönmüştü. Bir an içinde biri gelmiş, Nesterenko'yu büsbütün değiştirmiş, yerine başkasını oturtmuş gibiydi. Genç adam oturdukları tümsekten güçlükle kalkarak, "Eh, ben gideyim, burada çok zaman harcadım," dedi. Davidov endişeyle, "Hastalandın mı ne?" diye sordu. "Birden çökmüş gibisin." Nesterenko hüzünle, "Nasıl da bildin?" dedi. "Sıtma nöbetim başlıyor. Bu hastalığa Orta Asya'dayken yakalanmıştım. Bir türlü kurtulamıyorum bu Allah'ın belasından." "Orta Asya'da ne arıyordun? Ne işin vardı orada?" "Bir düşün bakalım. Neden gittim dersin oraya? Herhalde şeftali toplamaya değil. Oradaki basmaçları ortadan kaldırmaya gitmiştim." Dipnot. Basmaç, Orta Asya'da Sovyet yönetimine karşı gelenlere verilen ad. "O işi başardım da kendi varlığıma yapışan şu derdi, sıtmayı bir türlü ortadan kaldıramadım. Doktorlar uğraşa uğraşa sonunda dalağıma musallat ettiler. Şimdi gel de kurtul. Bunları sana ne diye söylüyorum? İşte, son olarak bir şey daha söylemek istiyordum. Bizim bölgede ihtilale karşı olanlar sinsi sinsi işe girişmişler. Komşu bölgede de, Stalingrad bölgesinde de öyleymiş. Neye güveniyorlar bu dalı herifler? Eşekler, hani bir şarkı vardı, nasıldı? Sizi yeneriz, döveriz, yok ederiz dediler." Davidov şarkıdaki sözü tamamladı. "Bizim de armut toplamıyordu ellerimiz." "Orası öyle ya, ne olursa olsun tetikte olmak gerek." "Eh, ne yapalım, çok sevdiğim bir şeyden ayrılmak zorunda kalacağım. Madem seninle dost olduk, şu oyuncağı sana armağan etmek istiyorum. Belki gerekir de kullanmak zorunda kalırsın. Nagulnov'un bir hatırını sormuşlar. Sen de kendini koru. Sana yapacakları belki daha da kötü olur." Ceketinin cebinden mat bir parıltıyla parlayan 2 numara Browning tabancası çıkardı. Davidov'un avucuna sıkıştırdı. "Küçük bir şey ama ne de olsa kendini savunmada keserden daha etkilidir." Davidov kuvvetle Nesterenko'nun elini sıktı. Bu iş ona dokunmuştu. Söyleyecek sözcük bulamıyormuş gibi. "Arkadaşça, nasıl diyeyim? Evet, beni arkadaşça korumak istediğin için teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim." Nesterenko şakacı bir tavırla, "Güle güle kullan," dedi. "Yalnız dikkat et, kaybetme. Biliyorsun savaşçılar yaşlandıkça dalgın olurlar." Davidov tabancayı pantolonunun arka cebine sokarak, "Sağ kaldıkça kaybetmem, kaybedersem kendim de öldüm demektir," dedi. Sonra birden tabancayı tekrar çıkardı. Kararsız bir tavırla bir ona, bir de Nesterenko'ya baktı. "Yok, yok, bunu alamam. Sen bunu bana verince kendin silahsız kalıyorsun değil mi? Al bunu geri. Bana yararı olmaz." Nesterenko Davidov'un uzattığı eli hafifçe itti. "Merak etme, bende yedek bir tane daha var. Bunu her gün yanımda taşıyordum. Ötekini gözümün bebeği gibi saklarım. O da bana armağandır. Üzerine adım bile kazınmıştır. Ne sanıyorsun sen? Ben orduda boşuna mı 5 yıl savaştım ha?" Nesterenko bunu söylerken gülümsemeye çalışıyordu ama hala hasta, acı içinde olan bir insanın burukluğu vardı üzerinde. Gene ürperdi, omuzlarını kaldırdı. Titremesini yenmeye çalışarak kesik kesik konuşmaya başladı. "Dün akşam Şali senin kendisine verdiğin armağanla övünüp duruyordu. Ona konuk olmuştum. Süzme balla çay içiyor, hayattan şundan bundan söz ediyorduk. Baktım sandıktan senin kendisine verdiğin marangoz aletlerini çıkarmış. Ömrüm boyunca 2 armağan almışımdır. Biri benim kaşık düşmanından. Daha kızken benim de delikanlı olduğum yıllarda Bana yan yan bakarak kendi eliyle yaptığı bir tütün kesesi vermişti. Bir de şu aletler. Bunları bana arkadaş Davidov, demircilikteki başarımın armağanı olarak verdi. Koca ömrümün sonuna kadar yalnız iki kez armağan aldım işte. Oysa is kokan uzun ömrüm boyunca kaç kere şu ellerimle demir dövdüm. Sayısını Allah bilir. Onun için işte bu armağanlar aslında sandıkta değil, yüreğimin ta içinde duruyor, dedim. İhtiyar iyi adam, güzel uzun bir ömür yaşamış. Keşke kader herkese o yaşlı demircinin iri elleriyle insanlara yaptığı yararlı işleri yapmayı nasip etse. Gördün ya, verdiğin armağan benimkinden çok çok değerliymiş. Kamptaki kulübeye hızlı adımlarla gidiyorlardı. Nesterenko artık iyiden iyiye titremeye başlamıştı. Batıdan yine yağmur geliyordu. Havanın bozacağını haber veren ilk yırtık bulutlar da ta alçaktan ilerliyordu. Aşağıdan taze bir ot kokusuyla ıslak kara toprağın kokusu geliyordu. Bir ara bulutların arasından görülmüş olan güneş tekrar bu bulutun arkasında kaybolmuştu. İki bozkır kartalı geniş kanatlarıyla serin rüzgara çarpa çarpa ta yükseklere, gözle görülemeyecek kadar yukarılara, göklere doğru yükseliyorlardı. Yağmurdan önceki derin sessizlik yumuşak bir örtü gibi bütün bozkırı örtmüştü. Yalnız arada bir tarla farelerinin sürekli bir yağmur yağacağını haber veren endişeli keskin ıslıkları duyuluyordu. Davidov ısrarla "Sen bizim kulübede biraz dinlen, sonra gidersin," diyordu. "Yola çıkarsan yağmura yakalanır, ıslanır, büsbütün hastalanırsın." Nesterenko ise kararlı bir tavırla bunu kabul etmediğini belirtiyordu. ''Olmaz. Saat 3'te toplantımız var. Yağmur bana yetişmez. Altımda aslan gibi at var.'' Elleri tıpkı ihtiyar bir adamın elleri gibi titriyordu. Buna rağmen atının bağlarını çözdü. Eğerin altındaki örtüyü düzeltti. Davidov'u kucakladı. Sonra kendisinden hiç beklenmeyecek bir çeviklikle uzun süredir bekleyen atına bindi. İçini çekerek hayvanı dört nala kaldırdı. ''Yolda ısınırım.'' diye bağırdı. Kupriyanovna yumuşak nal seslerini duyunca yuvarlanan bir fıçı gibi kulübeden dışarı çıkmıştı. Üzüntüyle ellerini dizlerine vurarak "Gitti mi ayol? Hiç yemek yemeden nasıl yola çıktı?" diye söyleniyordu. Davidov sekreterin arkasından uzun uzun bakarak "Hastalandı," dedi.